Ayrım 15.
Hamburglu genç tezgahtar Wilhelm Hirsch'in Prusya polisi için muhbirlik yaptığı ortaya çıkınca 1852 yılı başlarında ağır bir şekilde mahkum edilerek Komünistler Birliği'nden atıldı ve bu olaydan sonra asla huzura kavuşamadı. İradesizdi. Kum tanesi gibi sıradan ve çekicilikten yoksundu ama çocukluğundan beri bir şekilde üne kavuşmayı düşlüyordu. Hayallerinde kendisini kahraman olarak canlandırıyordu ama yaşam kendisine en iyi özelliklerini sergileme olanağı tanıdığı her durumda hemen kararsızlığa düşüyor, hesaplaşmaktan ürküyordu ve korkağın biri olduğu ortaya çıkıyordu. Londra'daki Prusya gizli polisleri teşhir eden muhbirle alay ediyorlardı. Onu tehdit ediyorlar ve başarısızlıkla sonuçlandırdığı oyunda kaybedilenlerin bedelini tek başına ödemesini istiyorlardı. Kısa bir süre öncesine kadar kendi fikirdaşları olarak gördüğü komünistler de ondan vebadan kaçar gibi kaçıyorlardı. Hirsch'ten hızla uzaklaşıyorlardı. Kara bulutlarca kuşatılmıştı. Bunun yanı sıra birlikte olup bitenler hakkında artık hiçbir şey öğrenemiyordu. Kendisinin Komünistler Birliği'nden ihracının hemen ardından Marx'ın önerisi üzerine toplantıların artık Soho Crown Street'teki Gül ve Taç meyhanesinde yapıldığından ve toplantı günlüğünde Perşembe'den Çarşamba'ya alındığından habersizdi. Hirsch polisin kendisini hapsettiği ağın içinde çırpınıp duruyordu. Doğrudan ilişkiye girdiği şefi, üstün yetenekli Alman ajan provokatör, Londra City'de varlıklı, demokrat bir tüccar olarak tanınan Fleury'di. İngiliz karısı ve düşük çeneli kayınpederi, saygın ve oldukça alçak gönüllü biri gibi görünmeyi başaran Fleury'i farkında olmadan kusursuzca kamufle ediyorlardı. Fleury, ispiyoncuyu City'deki büroya çağırttı ve karşı gelinmesi olanaksız bir kesinlikle Köln'de yapılacak yargılama için kullanmak istedikleri sahte bir Komünistler Birliği toplantı kayıt defteri hazırlamasını istedi. Ama Bay Fleury, biliyorsunuz ki Perşembe günleri Frank Street'te yapılan komünist toplantılarını artık beni almıyorlar diye yalvarıyordu ağlamaklı sesiyle Hirsch. Sığınmacılar cüzdanlıymışım gibi kaçıyorlar benden. Kısa bir süre önce Brighton rıhtımında Doktor Marx'ı görüp seslendiğimde gözlerinden fışkıran şimşekler neredeyse beni cayır cayır yakıyordu. Acıyın bana Bay Fleury. Biliyorsunuz ki yazar değilim. Defter hiçbir işe yaramayacak. Ben ise günah keçisi olup her şeyin hesabını vermek zorunda kalacağım. Kısa bir süre önce işçi derneğinin toplantı tutanaklarını fena yazmamıştın diye güldü Fleury. Ayrıca her tür önemli belgeyi hazırlamakta deneyimli uzman kişiler sana yardımcı olacaklar. Emir bana Prusya'dan Teğmen Griff aracılığıyla iletildi. Bildiğin gibi Griff Londra'daki tüm Prusya ajanlarının şefi. Prusya elçiliğine ataşe olarak tayin edilmiş. Ve eğer her şeyi kusursuz bir şekilde hazırlamazsak her ikimiz için de iyi olmayacaktır. Ben de bir emir kuluyum. Krala bağlılık yemini bizden laf değil, faaliyet istiyor. Ama anlayın lütfen. Marx hukuk okumuş ve hiç kimsenin kendisini parmağında oynatmasına izin vermez. Bu adam 3 metre toprağın altında bile neler olduğunu anlıyor. Açık konuşalım Bay Fleury. Berlinli ve Kölnli eşekleri bu siyah yeleli aslanla karıştırmamak lazım. Kapa çeneni budala. Şimdi işimize bakalım. Yapacağımız şey Marx'ın partisinin Ren bölgesinde silahlı bir ayaklanma hazırladığını ve hazırlıklarını hala sürdürdüğünü, Köln'deki sanıklarında onun ajanları olduğunu kanıtlamak. Marx'ın emirleri şu anda bile hapishane duvarlarını aşıp isyancılara ulaşıyor. Marx davayı etkilemeye çalışacak. Basınımız tüm dünyada komünistlerin komplosu hakkında öyle bir gürültü çıkardı ki hiçbir yere kımıldayamazlar. Marx ve partisinin çok yakın bir zamanda başlatılacak bir silahlı ayaklanma hazırlığı içinde olduklarına dair kanıtlar gerekiyor. Bay Fleury, Tanrı aşkına bir durun. Çünkü hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Marx'ın partisi her tür maceraya kesinlikle karşı çıkıyor. Dahası Marx ve arkadaşları bu tür bir girişim için tarihsel şartların henüz olgunlaşmadığı görüşündeler. Bütün bunları sonsuza dek unutun Hirsch. Yoksa siz Marx'ın bizi kesip biçmenin zamanının geldiğini söylemesini bekleyelim mi diyorsunuz? Galiba komünist fikirler size de bulaşmış. Kaynağı Londra'da olan bir tehlike bizi sürekli tehdit ediyor. Siz ise hala oyalanıyorsunuz. Ama Bay Fleury, faaliyete geçin. Yoksa sizinle bir hain gibi hesaplaşmak zorunda kalacağız. Ve üstelik bu, Marx'ın size davrandığından çok daha acımasız olacak. Yazmanız gereken tutanak ve mektuplar öyle olmalı ki, mahkeme onların gerçeğe uygunluklarından kuşku duymasın. Bu çeteyi ölüm cezasına çarptırmak için yardım etmemiz gerekiyor. Fleury yumuşadı. Karşısındakine yeniden sen diye hitap etmeye başladı ve acıdığını belirten bir sesle ekledi. Hiç. Sen fena bir delikanlı değilsin ama politikada olup bitenleri hiç anlamıyorsun. Duygusal olmamalısın. Kendin de biliyorsun ki bizim gibiler için kanun sert ve acımasız. Ya bize yardım edersin ya da... Hiç çocukluğundan beri kabuslarını oluşturan cehennemin içinde duyumsadı kendini. Bir çıkış bulamayınca kendisinden istenen tutanak defterini hazırlamaya koyuldu. 8 ay boyunca Fleury'nin çalışma odasında ve denetimi altında tümüyle düzmece belgelere dayanan defteri oluşturdu. Tezgahtar için bu can sıkıcı bir işti ama bazen korku esinle aynı işlevi görebiliyor. Hayali tutanak defteri büyük çabalarla oluşturuldu. Kırmızı marokenle ciltlendi ve Prusya polisine gönderildi. Ve çok geçmeden Griff ve Fleury Hirsch'i çağırarak tutanakların gerçekliği üzerine mahkeme önünde yemin etmek üzere Köln'e gitmesini önerdiler. Bunun karşılığında size cömertçe davranılacaktır. Sonra da yaşamınızın sonuna dek devletçe maaşa bağlanacaksınız sözleriyle ikna etmeye çalışıyordu Fleury. Ama ne var ki bir polis ajanında mutlaka bulunması gereken kendini koruma içgüdüsü Hirsch'te de daha da güçlüydü. Eğer dava onların umduğundan farklı bir yöne dönerse kendisinin yapacağı yeminli tanıklığın durumunu daha da ağırlaştıracağını seziyordu. Bir savcı ya da polis danışmanı olsaydı onu kollayabilirlerdi. Ama polis makinesinde Hirsch gibi küçücük bir vida kolaylıkla değiştirilebilirdi. Hirsch bunun farkındaydı ve düzmece belgelerin gerçekliğini kanıtlamak üzere yemin etmeyi kesinlikle reddetti. Fleury ve Griff ile arası açılan, herkes tarafından reddedilen Hirsch huzurunu kaybetti. Uykusu kaçtı, yemeden içmeden kesildi. Yaşam onun gözünde anlamsızlaşmıştı. Başlangıçta vicdanı ve korkusu az kalsın başını belaya sokuyordu. Ardından soluğu Bow Street'teki İngiliz mahkemesinde aldı ve orada İncil üzerine yemin edince anladı ki Griff ve Fleury'nin yönlendirmesiyle hazırladığı tutanaklar kitabı Köln'de komünistlerin yargılandığı mahkemede önemli bir rol oynamıştı. Aynı gün Teğmen Griff bavullarını toplayıp Londra'dan kaçtı. Köln'de komünistlerin yargılanması yaklaştıkça Marx'ın tüm dostları ve yoldaşları onun etrafında toplanıyorlardı. Dean Street'teki Loşo'da bu yeni hali ve gergin havasıyla yeni Ren gazetesi bürosunu anımsatıyordu. İç sıkıntısını ve yaşamın zorluklarını unutarak yine elinde kağıt ve kalemle George Wirt pencere kenarına yerleşmişti. Ağır ağır dolaşıyordu. Siyah saçlı, solgun Fred Lygrad. Sevinçle gülüyor ve şakalaşıyordu iyi yürekli Dronke. Kısa boyu ve düzgün yüzünün çocuksu ifadesinden dolayı ona bücür lakabını takmışlardı. Dronke çok sevinçliydi ve yine her zaman olduğu gibi başına gelen felaketlerden mutlu bir tesadüfle kurtulmuştu. Fransa'dan Londra'ya gelişi sırasında onu tanımış ve azılı bir Alman devrimcisi olarak tutuklamışlardı. Ama rastlantılarla gelişen olumlu olaylar sonucu Dronke, Mazas hapishanesinden çıkabilmiş, Bologna'dan İngiltere'ye gönderilmişti. Wilhelm Wolff da geldi. Son yıllarda çok değişmişti. Mültecilik yaşamı, olumsuz koşullar onu gözle görülür bir şekilde çökertmişti. Somurtkan, kızgın ve alıngan olmuştu. Lupus'u en içtenlikli duygularıyla seven ve sayan Marx, ufak tefek şeylerden dolayı kolaylıkla çıkabilen tatsızlıkları önlemek için elinden geleni yapıyordu. Jenny ve Lenchen ise Wilhelm Wolff'u sıcacık, içli bir özenle sarıyorlardı. Herkesin, Marksçılar dediği fikirdaşların duruşmasının yaklaştığı günlerde hepsi yeniden gençleşiyor, darbelere karşı göğüs gelip karşılık vermek ve tutuklu komünistleri kurtarabilmek için omuz omuza duruyorlardı. Karl uyumanın ve dinlenmenin ne olduğunu kesinlikle unutmuştu. Yemeğini alelacele ayakta yiyor ve bununla Lenchen'i çok üzüyordu. Kendini hepten çalışmaya vermişti. Onun yönetimi altında Jenny, Dronke, Pieper ve usta yazıcılar hiç durmadan polisin yalancı tanıklıklarının, uydurmaların, iftiraların iç yüzünü ortaya çıkarmaya yarayacak çeşitli belgeleri 6 ya da 8'er kopya halinde çoğaltıyorlardı. İngiltere ile Almanya arasında yazışmak son derece güç hale gelmişti. Sansür ortalığı kasıp kavuruyordu ve Marx'ın mektupları ele geçiyor, hasır altı ediliyor ve çalınıyordu. Londra'dan postayla herhangi bir şey göndermek tamamen olanaksızlaşmıştı. İngiliz tüccarları arasında pek çok tanıdığı olan George Wirth ve Friedrich Engels, Almanya ile ticaret yapan firmaların adreslerini toplamaya koyuldular. Bundan böyle Paris, Frankfurt ve diğer bazı şehirlerden yükler ya da fiyat listeleriyle birlikte sanıkların suçsuzluğunu kanıtlayan Alman gazeteleri ve avukatlarının iç yüzünü ortaya seren belgeler gönderiliyordu. Tüccar ve gezici komisyoncuların adresleri Jenny'nin masasında duruyordu. Prusya hükümetinin ve kralın emriyle hareket eden polisin tüm kurnazca, provokatif uydurmalarını yalanlayacak olan sözcük mayınları, kuşku uyandırmayacak şekilde komisyon mektupları süsü verilerek, manşı yüzerek aşıyor, son derece gerici Fransa'nın üzerinden geçerek hedefine varıyordu. Dean Street'teki ufacık yoksul evde, güçlü Alman gericiliğine karşı mücadele eden herkes, posta masrafları için ve yanı sıra düşman saflarında, özellikle de Londra'daki Prusya ispiyonları arasında olup bitenleri öğrenmek için yardımına başvurdukları çeşitli kişilere ödemek üzere bir yolunu bulup para sağlıyorlardı. David'le sürekli yazmaktan parmakları uyuşan Jenny, Washington'daki arkadaşı Adolf Klaus'a şöyle yazıyordu. Tahmin edersiniz ki Marx'ın partisi gece gündüz demeden çalışıyor. Polisin bütün iddiaları katışıksız yalan. Çalıyorlar, tahrif ediyorlar, çekmeceleri kırıyorlar, yalancı tanıklık ediyorlar. Ve bütün bunlara ek olarak toplum düzenine aykırı düşen komünistlere karşı böyle davranmak ayrıcalığına sahip olduklarını düşünüyorlar. Mush, Laura ve Jenny Chen, evlerinin bir kırtasiye istilasına uğramasından son derece hoşnuttular. Ayrıca bol miktarda kurşun kalem kağıt vardı ve çalışanlara sık sık çay götürmek durumunda olan Lenchen, çocukların yerde oynamalarına ya da çamaşır yıkadığı leğende kağıt gemiler yüzdürmelerine ses çıkarmıyordu. Dean Street 28 no'lu evin kapısı hiç kapanmıyordu. Çocuklar postayı göndermek, Köln'deki son gelişmeleri öğrenmek ve Prusya ajanlarının hareketlerini izlemek için para bulup bulamadıkları konusunda yüksek sesle tartışan yakından tanımadıkları bu insanlar arasında sevinçle dolaşıyorlardı. Çok sayıda yabancı insanın istilasından, evdeki gürültüden, karmaşadan sıkılan üç ufaklık aniden şarkı söylemeye başlıyorlardı. Düdük çalıyorlar, yarışırcasına koşuyorlar ve inanılmaz bir şekilde gürültü ediyorlardı. Böyle durumlarda ancak babalarının korkunç bağırışı onları uslandırıyordu ve kabaca öbür odaya kovalanıyorlardı. Ancak ne Marx'ın çatık kaşlarından ne de onun tehditlerinden korkan yaramazlar kısa bir süre sonra kendileri için son derece olağan dışı ve ilginç olan puro dumanı ve insan dolu odaya koşarak giriyorlardı. Karl, Köln'deki komünist arkadaşları için yürüttüğü mücadeleye günlerini ve gecelerini verdi. Her zaman olduğu gibi içinde bulunduğu koşulların el verdiği oranda elinden gelen her şeyi yaptı. Sürgünde, parasız pulsuz, gericilerin olduğu kadar komünist çevrelerden dışlanmış, dönek hainlerin de sürekli saldırısına maruz kalan Marx, bütün enerjisini, inancını, hukuk bilgisini ve politik liderlik deneyimini bu davaya yoğunlaştırdı. Marx ve Engels, Köln'deki davanın yönünü fiilen belirliyorlardı. Yargılananlara nasıl davranacakları konusunda yol gösteriyorlar, savunmayı yönlendiriyorlardı. Birçok kez savcı, gösterdiği uydurma suç belgelerinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Dava 5 hafta devam etti. Foyası meydana çıkan Prusya hükümeti ve polisi rezil oldu. Ancak yara alan burjuvazi ve devlet, gördüğü bu zararın ceremesini üzerine yıkacağı kurbanlar istiyordu. Yargılananlar arasından 7 kişi mahkum edildi. 20 Kasım'da Engels, Freiligart, Marx ve Wolf, İngiliz gazetesi The Morning Advertiser'da bir açıklama yayınladılar. Bu yazının altında imzası olan bizler, kendimize ve şu anda Köln'de mahkum edilmiş bulunan arkadaşlarımıza olan borcumuzu ödemek üzere, Londra basınında yeterince yer almayan ve adı geçen kentte yapılan hilkat garibesi yargılama hakkındaki bir dizi gerçeği İngiliz kamuoyuna sunmayı gerekli görüyoruz. Bu davanın sadece kanıtlarını hazırlamak için 18 ay harcandı. Bu uzun ve acımasız tutukluluğun gerekçeleri nelerdi? Tüm bu sürüncemede bırakılışın gerçek nedeni, Prusya hükümetinin tantanayla ilan ettiği duyulmamış ifşaatların, olayların hiçbir dayanağı olmayan içeriği karşısında boşa çıkacağı korkusuydu. Sonuçta hükümet, şimdiye dek Ren eyaletinde hiç görülmemiş bir mahkeme jürisi oluşturmayı başardı. İçinde 6 gerici soylu, 4 mali aristokrasi temsilcisi ve bürokrasiden 2 üye bulunuyordu. Bu mahkeme jürisine ne tür kanıtlar sunuldu? Polis ajanı olduğu besbelli Şerval diye birinin hem oyuncağı hem de suç ortağı olan, tüm komplocuları ele geçirmek için can atan bir grup cahil hayalperestle ait oldukça saçma beyannameler ve mektuplar. Bu belgelerin büyük bir kısmı o ana dek Londra'da Oswald Dietz diye birinin elinde bulunuyordu. Prusya polisi Dietz'in evde bulunmadığı bir sırada onun çekmecesini kırmış ve böylece kendisi için gerekli olan belgeleri sıradan bir hırsızlık yoluyla elde etmiştir. Köln'deki hükümetin asıl tanıklarından Kraliyet Polis Müdürü ve Berlin Cinayet Polisi'nin yöneticisi kuşkusuz Stieber'in yönetimi altında tüm polis makinesi harekete geçti. 23 Ekim oturumunda Stieber, özel bir kuryenin Londra'dan kendisine son derece önemli belgeler getirdiğini ilan etti. Bu belgeler, sanıkların aşağıda imzaları bulunanlarla birlikte suçlandıkları komploda yer aldıklarını sözde yatsınamaz bir şekilde kanıtlıyordu. Diğer belgelerin yanı sıra, kurye ona gizli cemiyetin oturumlarının orijinal tutanak defterini, bu cemiyetin başkanı Dr. Marx'ın kaydını tuttuğu sanıklarla mektuplaşmalarını da getirmişti. Ancak Stieber, çelişkili ifadesinde kuryenin kendisine geldiği tarihler konusunda yanlışlık yaptı. Sanıkların başavukatı Dr. Schneider, onu yalancı tanıklık yapmakla suçlayınca, Stieber her şeyden önce devlet içindeki en yüksek otorite tarafından önemli bir misyonla görevlendirildiğinden, kralın temsilcisi olarak şerefinden çekindiğinden başka hiçbir yanıt vermeye cesaret edemedi. Tutanak defteri söz konusu olunca Stieber, onun nasıl ele geçirildiğini iki kez yemin ederek şöyle açıklıyordu. Londra Komünistler Birliği'nin gerçek tutanak defteri ama daha sonra savunma tarafından sıkıştırılınca onun muhbirlerden birinin tuttuğu basit bir not defteri olabileceğini söyledi. Sonuçta onun verdiği ifadeden de anlaşıldı ki kendi tanığı bilinçli bir yanlışlık eseri olarak defteri meydana çıkarmıştı. Ve defterin ortaya çıkışı Stieber'in Londra'daki 3 ajanına, Grief, Fleury ve Hirsch'e indirgenmeliydi. Daha sonra bunların sonuncusu bizzat itiraf etmiştir ki tutanak defterini Grief ve Fleury'nin yönlendirmeleriyle kendisi hazırlamıştır. Bu, Köln'de öylesine kesin bir şekilde kanıtlandı ki, devlet savcısı bile sözde çok önemli olan Stieber'in belgesi gerçek uğursuz defteri basit bir yanlışlık olarak adlandırıyordu. Bu şahıs, Hirsch, iddianın dayandığı kanıtlardan biri olan dikkate değer bir mektubu itiraf etmeyi reddediyordu. Bu mektupta Dr. Marx'ın yazısı taklit edilmişti. Bu belgenin de apaçık ve kaba bir sahtekarlığın kanıtı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun gibi her belge devrimci amaçları değil bir komployu anımsatsa bile sanıkların katılımlarına dair kanıt olarak gösterilen polisin eksiksiz sahtekarlığının kanıtı haline dönüşüyordu. Hükümetin ifşaat korkusu öylesine büyüktü ki savunmacıların adresine gelen tüm belgelere el konması için postayı zorlamakla kalmayıp bu sanıkları aşağıda imzaları bulunanlar ile suç teşkil eden yazışma yapmaları durumunda baskı altına almakla tehdit etmesi için Stieber'e emir vermiştir. Eğer hiçbir inandırıcı mahkeme kanıtı olmamasına karşın mahkumiyet kararı verilebilmiş ise böyle bir jüri mahkemesiyle bile bu da ancak yeni ceza kanununun sözde eskisinin tersi bir gücü olan bir kanun olarak değiştirilmesinin sonucunda olanaklı olmuştur. Bunun yanı sıra Köln davası uzunluğu ve iddia makamının başvurduğu böylesine sıra dışı yöntemleri bakımından öylesine gürültülü bir dava karakterine büründü ki, beraat kararının çıkması hükümetin mahkum edilmesiyle eş anlamlı oldu. Marx, 19 Kasım 1852'de Manchester'daki Engels'e şöyle yazıyordu. Geçen çarşamba benim önerim üzerine birlik kendisini feshetti ve kıtada da birliğin ortaya çıkışının zamansız olduğunu ilan etti. Aslında kıtada o artık fiilen yok. Ayrıca polisin yaptığı alçaklıklar üzerine taş basma yazışmalarla uğraşıyorum ve Amerika için ise tutuklu ve aileleri için para toplanmasına ilişkin bir çağrı hazırlıyorum. Freiligrad, Sayman olacak. Hepimiz tarafından imzalandı. Marx, Ren davası ile ilgilenmeyi sürdürüyordu ve bu konuda bir kitap yazdı. Köln'de komünistlerin yargılanması hakkında ifşaat. Egemen sınıfların temsilcilerinin oluşturduğu jüri ile sanıkların şahsında devrimci proletarya silahsız olarak karşı karşıya bulunuyordu. Ve karşılarında böyle bir jüri olduğu için sanıklar mahkum olmuştu. Hükümet entrikalarının açıkça ortaya serilmesi, herkesin gözleri önünde foyası meydana çıkan Prusya hükümetinin acizliği, toplumsal kanaatleri sarstığı gibi jüri üyelerinin de bir an için yurttaşlık vicdanlarını sızlatabilirdi. Jüri üyeleri kendi kendilerine ama diyorlardı. Eğer Prusya hükümeti sanıklara karşı bu denli iftira etme ve cüretkar kanıt bulma riskine giriyorsa, başka bir deyişle eğer Avrupa çapında adımını atıyorsa, o zaman sanıklar küçük partilere mensup olsalar da son derece tehlikeliler ve her şeyden önce öğretilerinin bir gücü var. Hükümet bizleri bu kriminal canavarlardan kurtarabilmek için ceza kanununun bütün maddelerini çiğnedi. Ren soyluları ve Ren burjuvazisi, Fransız burjuvazisinin 2 Aralık'tan sonra ortaya attığı suçlu bağırışlarıyla birleştiler. Artık yalnız hırsızlık mülkiyeti yemininden dönmek dini, piçlik aileyi, düzensizlik düzeni kurtarabilir. Fransa'nın tüm devlet aygıtı orospulaştı. Ama yine de Fransız adliyesi ve jüri üyeleri kadar orospulaşan hiçbir kurum olmadı. Köln'deki jüri ve adalet makamları Fransız jüri ve yargıçlarını geride bırakalım diye bağırıyorlardı. 2 Aralık hükümet darbesinin jürisini geçelim. Marx, Köln'de komünistlerin yargılanması hakkında ifşaat üzerinde çalışırken, Prusya İçişleri Bakanı, Londra'daki ajanlarının kendisine getirdikleri her raporu büyük bir dikkatle inceliyordu.